Bu incelemede Sabahattin Ali'nin hareketli geçen kısa yaşamından söz edip ikinci romanı İçimizdeki Şeytanı inceleyeceğiz. Sabahattin Ali, yaşadıkları ve yazdıklarıyla özenle incelenmesi gereken önemli bir isim. 41 yıllık kısacık yaşamını hayli hareketli geçiren, tartışmalara konu olmuş bir yazar. İncelemede anı yayıncılığın neredeyse 30 yıllık akademik yayın deneyiminden sonra kurduğu anı kültürden çıkan ikinci kitap, İçimizdeki Şeytanın derin düşün dünyasına girmeye çalışacağız. 1907'de Kırklareli'nde doğan yazar, çocukluğunu babasının işi dolayısıyla tayin olduğu Çanakkale Edremit'te geçiriyor. İlkokulu bitirince İstanbul'da yaşayan dayısının yanına gidiyor ve burada bir yıl kalıyor. Sonra Balıkesir'e dönerek öğretmen okuluna kaydını yaptırıyor. Balıkesir'de sanata olan ilgisini keşfeden Sabahattin Ali, okuduğu süre boyunca okuldan kaçarak tiyatro ve sinemaya çokça zaman ayırıyor. Okul müdürü ve öğretmenleri bunu fark edince, yazarı ailesinin yanına geri göndermekle tehdit ediyorlar. Ancak Sabahattin Ali, sonradan blöf olduğunu belirttiği bir intihar girişiminde bulunarak, gene aynı müdürün desteğiyle bu sefer İstanbul'a naklini aldırmayı başarıyor. Öğretmenlik diplomasını alınca gene dayısının yanına gidiyor. Dayısı Rıfat Ali Ertöz'ün o sırada Ankara'da başhekim yardımcısı. Dayısının Yozgat'a başhekim olarak tayini çıkınca yeğenini de yanına almak için tanıdığı milletvekillerini de araya sokarak Sabahattin Ali'nin atamasını Yozgat'a yaptırıyor. Sabahattin Ali böylece ilk öğretmenlik yıllarını Yozgat'ta geçiriyor. Arkadaşlarına yazdığı mektuplarda Yozgat'ta çok yalnızlık çektiğini, sıkıldığını ve İstanbul'a gitmek istediğini anlıyoruz. Dayısı Ankara'da özel bir hastane açınca bir tatilde gene dayısının yanına Ankara'ya uğrayıp Milli Eğitim Bakanlığı'nda tanıdığı kişilere dönerse alacaklarının kendisini öldüreceğini söyleyerek yetkililerin kendisini Avrupa'ya göndermesini sağladığını öğreniyoruz. Almanya yılları da tam olarak böyle başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından eğitim için Almanya'ya gönderilen Sabahattin Ali Potsdam'a yerleşiyor. Rus klasikleri Almanca çevirilerinden okumaya başlıyor. Bu nedenle yapıtlarında Turgenev'in, Tolstoy'un izlerine rastlamak olanaklı. Almanya'da yaşamının son yıllarına doğru ciddi sorunlar yaşayacağı Türk milliyetçileriyle de yakınlaşıyor ve 4 yıl kalmak üzere gönderildiği Almanya'dan 2. yılında dönerek Türk ocaklarına gidiyor. Buradan çıkan dergi ve gazetelerde yazıları yayımlanıyor. O yıllar öğrenci olan Nihal Atsız'da yakınlaşıyor ve bir süre ev arkadaşlığı bile yapıyor. Ardından Nihal Atsız'ın okuduğu okulun müdürünün de etkisiyle önce Bursa'ya ilkokul öğretmeni olarak, sonra da kazandığı Almanca sınavıyla Aydın Ortaokulu'na Almanca öğretmeni olarak atanıyor. İlk tutuklandığı yer ise Aydın. Komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle bir yıla yakın Aydın hapishanesinde yatıyor. Serbest kaldıktan hemen sonra Konya'da bir okula Almanca öğretmeni olarak atanıyor ancak 2 yıl sonra aynı nedenle önce Konya'ya sonra İzmir'le özdeşleşen Sinop cezaevine gönderiliyor. Bir yıl Sinop cezaevinde yatıp çıktıktan sonra 1933'ün sonlarında Ankara'ya geçen yazar, Milli Eğitim'deki nüfuzlu tanıdıklarına danışıyor ancak bu insanlar da sorumluluk almaktan çekindiği için durumu bir süre belirsizliğini koruyor. Hasan Ali Yücel, sanatçıyı koruyarak 1934'ün sonlarına doğru yeniden görevine dönmesini sağlıyor. Sonraki yıllarda da Atatürk'ten izin alınarak önce Ankara'da bir şube müdürlüğüne ardından da talim terbiyeye ataması gerçekleştiriliyor. Sabahattin Ali'nin bu hareketi yıllar boyunca iki ayrı kişiye iki ayrı evlilik teklifinde özür dilerim. Sabahattin Ali'nin bu hareketli yıllar boyunca iki ayrı kişiye iki ayrı evlilik teklifinde bulunduğunu ve olumlu yanıt alamadığını biliyoruz. Ancak Aliye Hanım'la evlendikten sonra Ankara'da şimdi altında kitapçı olan bir apartman dairesinde uzun yıllar mutlulukla yaşadıklarını anlıyoruz. Sabahattin Ali, ülkede solcu kesim tarafından konforlu ve lüks bir yaşam yaşadığı gerekçesiyle, sağcı kesim tarafından da komünist görüşleri olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Önceden arkadaş oldukları Nihal Atsız, onun bilinen bir komünist olduğunu, Atatürk'e ve İnönü'ye hakaret eden bir insanın devlet tarafından kullanıp önemli makamlara getirilmesinin yanlış olduğunu yüksek sesle söylüyor. Birbirleriyle davalık oluyorlar. Bu davalar görülürken ülkücü kesim gelerek adliyenin önünde İstiklal Marşı okuyor ve işler gittikçe siyasileşiyor. Nihal Atsız, Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan romanındaki Nihat karakteriyle kendisini kastettiğini iddia ediyor ve romana karşı İçimizdeki Şeytanlar adında bir kitap yayınlıyor. Siyasi ortamın hayli gerilmesi Sabahattin Ali'yi kaygılandırıyor. Kaçak yollardan Bulgaristan'a geçmek için bir kişiyle anlaşıyor ve aynı kişi tarafından yolda öldürülüyor. Katili Ali Ertekin, Türklüğe hakaret ettiği için yazarı milli duygularla öldürdüğünü belirtiyor. internetten bu olaylar hakkında ansiklopedik bilgilere erişmek olanaklı. Gelin şimdi incelemenin konusu olan İçimizdeki Şeytan romanına daha yakından bakalım. İçimizdeki Şeytan, Balıkesir'in bir kasabasından İstanbul'u okumaya gelen Macide ve gene Balıkesir'in bir kasabasından İstanbul'u okumaya gelen, aynı zamanda da bir devlet dairesinde memurluk yapan Ömer'in ilişkisi çevresinde genişliyor. Macide, İstanbul'da teyzesinin yanında kalıyor ancak babasının ölümüyle Balıkesir'den gelen para kesilince teyzesinin Macide'ye karşı tavırları farklılaşıyor. Böylece Macide evi terk ediyor ve Ömer'le yakınlaşmaya başlıyor. Bu aslında Macide'nin kalacak başka bir yeri olmamasıyla da ilgili. Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse 100 yıllık sorunudur bu. Firuza'nın Parasız Yatılı romanında, İçimizdeki Şeytan'da ve birçok dönem anlatısında da devletin yurt olanağı bulamadığı için öğrencilerin, özellikle kız öğrencilerin birbirlerinin himayesine girmeye mecbur kaldığını görüyoruz. Bu himaye etme durumu sezmeseler bile kadınların belleklerinin en derinlerine işlemiştir artık. Öyle ki editör Tuğba Çelik Korat'tan alıntıyla Macide bütün olanlara rağmen Ömer'i bırakıp gidememektedir. Günümüzde olduğu gibi pek çok kadın isyan etmeyi, itiraz etmeyi geciktirir. Sevgisizliğe karşı sabır göstermeyi kendine ödev bilir. Artık Macide ile Ömer'in yaşamları birleşmiştir. Ancak Ömer henüz kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenmekten acizken birlikte yaşamının verdiği sorumluluk altında ezilir. Macide, Ömer'in kendini aydın gören çevresinin bayağılığından tiksinir. Ömer ise hem vicdanıyla hesaplaşmasına neden olan bir zimmete para geçirme olayına karışır, hem de içinde bu bayağı alemlerden kendini koparamaz. Romanın önemli karakterlerinden Ömer, herkesin içinde insanı yoldan çıkarabilecek bir şeytan olduğunu ve bu şeytanın çoğunlukla parasızken harekete geçtiğini iddia etmektedir. Roman, gerçekleşen olaylarla bu iddiaya okurun vereceği yanıtı beklemektedir. İçimizdeki Şeytan, 1930'lu yıllarda devlet memurluğunun da tam bir fotoğrafını çekmiştir. Romana göre memurlar, çoğunlukla bulundukları daireye bir tanıdık sayesinde girerler. İşlerini sevmezler ve çaresizlikten yaparlar. Uzun yıllar memurluk yapmak, onları daha da cesaretsiz yapar ve yaşamları boyunca katı surette aynı düşük gelir seviyesinde kalacaklarını bilerek gündelik hesaplarla uğraşırlar. Romanın diğer bir vurgusu ise ağızlarından vatan, millet sözcüklerini eksik etmeyen, aydın denilen kişilerin itirazlarının ancak makam elde edene kadar olduğudur. Bu insanlar makam elde edince haktan, adaletten, fedakarlıktan söz etmezler. Ben sizi bilirim civan delikanlılar. Bütün fedakarlık hamleleriniz post kapıncaya kadar sürer. Kitabın geneline yayılan memurluğa ilişkin olumsuz belirlemeler öğretmenler için tam geçerli değildir. Romandaki en duyarlı karakterlerden Bedir bir öğretmendir. Sabahattin Ali, Türkiye'de öğretmenliğin gariban ama akıllı çocuklar tarafından yapılan bir meslek olduğunu sezdirmektedir. Taşraya tayin olan öğretmenleri anlatırken yaşamanın sınıfsal bir iş olduğunu hissettirmektedir. Mekteplerin tatil zamanı olduğu için bu kahveleri memleketin muhtelif yerlerinden İstanbul'a eğlenmeye gelen muallimler dolduruyordu. Öğleden sonra birer ikişer gelip burada diğer arkadaşlarıyla buluşan ve akşama kadar vakitlerini tavla oynamakla geçiren bu yazlık müşteriler, gece nereye gideceklerine dair kararlar verdikten sonra gene geldikleri gibi grup grup kalkar ve Beyoğlu'nun ucuz bir hanelerinin yolunu tutarlardı. Ortalık karardıktan sonra burada yalnız talebeler, bir de ders senesi esnasında tatil için para biriktirememiş olanlar kalırlardı. Sabahattin Ali toplumsal eleştirilerini çoğunlukla bir aşk öyküsünün yanında kadın erkek ilişkisine dair belirlemelerle sunuyor. İçimizdeki Şeytan da öğretmen Bedri'nin Macide'ye bireysel olarak ders vermesi müdür tarafından yanlış yorumlanıyor. Bu sefer iki insan da gerçekten böyle birisi olup olmadığını anlamak için kendilerini incelemeye başlıyorlar. İki insan arasındaki ilişkinin bile toplumsal bir ilişki olduğunu anlıyoruz. Kendi kendine bile itiraf etmek istemediği halde onun başka kızlarla fazlaca konuşması adam akıllı canını sıkıyordu. Böyle zamanlarda acaba müdür bey haklı değil miydi diye kendine soruyor. Fakat bütün bu değişmelerin müdürün o müdahalesinden sonra başladığını hatırlayarak nefsine karşı temize çıkmaya çalışıyordu. Orhan Pamuk da Masumiyet Müzesi'nde romanın ana karakterleri aracılığıyla Türkiye'de bir erkekle bir kadının tek başına aynı odada kalmalarının elinde sonunda onlara tek bir şey düşündüreceğini, bir süre sonra ya odanın terk edileceğini ya da kendilerini o işi düşünürken bulacaklarını belirtir. Yapmasalar bile düşünürken. Toplum belleğimizin içini doldurur. Kitabın genel değerlendirmesine bakacak olursak şunları söyleyebiliriz. Aslında editör Tuğba Çelik Korat'ın ön sözde sözünü ettiği üzere roman, ahlaki açıdan iyi olanı seçmede insanın sorumluluğunu tartışır. İyi olanın ne olduğunu biliriz. Ama neden yapamayız? Kant, ahlaki açıdan iyi olanı seçme yetkinliğinin insanın içinde olduğunu söylüyor. Yani eylemlerimizin iyi mi yoksa kötü bir sonuç mu yaratacağını biliriz. Fakat çıkarlarımız bizim iyiyi değil de kötüyü yapmamızı işaret edebilir. Erdemli insanın çıkarlarını bir kenara koyup iyiyi seçmesi beklenir. Faydacılığın normalleştiği ve ideolojik olarak doğrulandığı bir yüzyılda insanca yaşamamız erdemli yaşamamıza bağlıdır. Çünkü okuduğumuz kitaplar, aldığımız payeler, edindiğimiz makamlar, bunları entelektüel bir oburlukla tüketmek ya da kendi çıkarlarımız adına başkalarına pazarlamak için değildir. Bunlar yalnızca insanın deneyimini artıran, onun karakterini besleyen, onu daha duyarlı kılması gereken ve ruhunu incelten eylemlerdir. Sabahattin Ali de dönemin aydınlarını Ömer karakteri üzerinden aşağıdaki biçimde eleştirmektedir. Hiçbir insanı insan yapan şeyin şahsiyet olduğunu, bütün ilimlerin, bütün tecrübelerin yalnız bunu temini yaradığını anlamamıştır. Anlatı, bizi evlilik ve maddiyet ilişkisi üzerine, memurluk üzerine çokça düşündürür. Aynı zamanda kitabın editörü olan Tuğba Çelik Koraat'ın Sabahattin Ali romanlarındaki memurluk olgusunu incelediği bir makale var. Ona da bakmanızı öneririm. Türkiye'de 100 yıldır memurluğa hep bir tanıdık vasıtasıyla girildiğine, akrabaların kayrıldığına, bunun 657 sayılı devlet memurları kanunu çıkanına kadar çok daha kolay olduğuna ilişkin anlatılanlara tanık olmak hayli üzücüdür. Bunların dışında içimizdeki şeytan ön sözde belirtildiği üzere Sabahattin Ali'nin ikinci romanı olduğundan çok fazla yabancı sözcük içeriyor. Roman tam olarak klasik dönemden çağdaş döneme geçiş özelliği taşıdığı için olayların kırılma anlarında tesadüflere çokça yer veriliyor. Karakterlerin diyalogları çoğu yerde bir monoloğa dönüşüyor ve bu monolog kitabi cümleleriyle yazıldığı için gerçekçi durmuyor. İnsan ister istemez romanın tezli bir roman olduğunu ve bunun romanın kusurlarından biri olduğunu düşünüyor. Dönelim romana adını veren en temel soruya. İçimizde bir şeytan var mı? Eğer varsa bir gün gerekli koşulları bulunca mutlaka ortaya çıkar mı? Bu soruyu en sonunda şöyle yanıtlıyor Ömer. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı. Bu bizim gururumuz, salaklığımızın uydurması. İçimizde şeytan pek de kurnazcı olmayan bir kaçamak yolu. İçimizde şeytan yok. İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey, hakikatleri görmekten kaçmak ihtiyadı var. Romanın güvenilmez karakterlerinden Ömer, Sabahattin Ali'nin hareketli geçen yaşamında biraz da kendisiyle hesaplaştığı bir karakter gibi geliyor bana ve sonu itibariyle duyarlı ve iyi insanların elbette kazanacağına ilişkin bir umut aşılıyor bize. Bugün şurada burada teker teker yaşayan ve çalışanlar yarın birleşince bir kuvvet olacaklar ve en kuvvetli silah olan haklı olmak silahını ellerinde tutacaklar. Birkaç sözü de romanı yeniden ele alıp basan ana kültüre ayırmak gerekir. Özellikle akademik yayın geçmişleri, onlara doğru editörlerle karşılaşmak ve danışmak için doğru insanları tanımak gibi bir kolaylık sağlıyor. İki kitaptır bilimsel bilgiye dayalı ve düşünsel altyapısı oturmuş özenli basımlar ortaya koyuyorlar. İlk basımda karşılaşılan tek tük dizgi hataları giderilir. Ancak açık yüreklilikle söylüyorum, ana kültür çalışmalarını hız verir ve bağımsız bir pazarlamayla ele alınırsa Türkiye'nin sayılı ve saygın bir yayın evine dönüşebilir. Buna tanık olmak da bir okur olarak beni çok mutlu eder. İçimizdeki şeytanın basımına ilişkin birkaç notum var. Onları da paylaşmak isterim. Kapak hem yeteri kadar klasik hem de yeteri kadar pop ögeleriyle bezenmiş. Çok hoş bir kapak. Editörün ön sözde de belirttiği üzere Sabahattin Ali bu romanda fazlaca yabancı sözcük kullanıyor. Genç okurlar için bu sözcüklerin anlamlarını dipnotta vermek mantıklı. Ancak bazı sayfalarda dipnot sayısı artınca bu biraz okumayı sekteye uğratabiliyor. Belki hiç bilinmediği düşünülen sözcükleri dipnotta vermek, diğerlerinde kitabın arkasında bir sözlük oluşturarak paylaşmak uygun bir seçenek olabilir. Şu kağıt pahalılığında ne kadar olanaklı bilemiyoruz ama okumayı zamana bölmeyi kolaylaştırması açısından anlatı bölümlerinin yeni bir sayfada başlaması daha uygun olabilir. Romanın başlarında en azından romanın diline alışana kadar karakterlerin içinden geçenleri ve karakterlerin konuşmalarını tırnak içinde vermek yerine karakterlerin içinden geçenleri eğik, konuşmalarını tırnak içinde vermek bir seçenek olabilir. Karışıklık olmaması için romandaki mektuplarda farklı bir yazı karakteriyle ele alınabilir. Bir de romanın Almanca ve Fransızca çevirisi var ama İngilizcesi yok. Yurt dışındaki bir yayın eviyle anlaşılsa, çağdaş Türk yazınının ilk örneklerinin dünyada tanınması çok hoş olmaz mı? Özetle ana kültürden çıkan içimizdeki şeytanı okumak, beni başlarında memurluk hakkındaki belirlemeler ve genel olarak Türkiye için çizdiği karamsar tablo ile kötü etkilese de, sonu itibariyle umutlarımı yeniden yeşerten bir roman olarak belleğimdeki yerini aldı. Bir blok yazısı daha uzun olmasın diye buraya alamadığım, ancak vicdanlı bir Türk yazarının hedef gösterilmesi ve ölümüyle ilgili sürecin de beni derinden etkilediğini belirtmek isterim. Doğuşen Velen'in yayınladığı Sabahattin Ali ve Kürk Mantolu Madonna hakkında hazırlanmış bir içeriği de kitapyorumlar.com'da paylaştım. Ama orijinal içeriği YouTube'da Doğuşen Velen'in kanalından izleyebilirsiniz. Sabahattin Ali'nin kitapları ile ilgili de birkaç bir şey söylemek gerekirse, aslında romanlarıyla biliniyor. Yani romancı olarak biliniyor ama aslında bir öykücü. Ve çok sayıda da kitabı var. 41 yaşında ölmesine rağmen.